Levin içkisini bitirdi ve bir süre hiç konuşmadılar. "Sana bir şey daha söylemem gerek. Vronski'yi tanıyor musun?" diye sordu Stepan Levin'e. "Hayır, tanımıyorum. Neden soruyorsun?" Stepan, kadehleri doldurmuş olan ve gerekmediği halde çevrelerinde dolanıp duran Tatar garsona "Bir tane daha getir," dedi. "Vronski'yi neden tanımam gerekiyor?" "Rakiplerinden biri olduğu için Vronski'yi tanıman gerekiyor." "Kimmiş bu Vronski?" dedi Levin. Oblonski'nin biraz önce hayranlıkla seyrettiği çocuksu bir heyecanla dolu yüzü bir anda hırçın ve çirkin bir hale gelmişti. Vronski, Kont Kiril Ivanoviç Vronski'nin oğullarından ve altın yaldızlı Petersburg gençliğinin en iyi örneklerinden biri. Tiver'de çalıştığım sıralar tanıdım onu. Acemi birliğine gelmişti. Müthiş zengin, yakışıklı, önemli kişilerle olan ilişkileri olan bir saray yaveri. Üstelik çok sevimli ve çok iyi bir çocuk. Ayrıca iyi bir çocuk olmanın da ötesinde tanıdığım kadarıyla hem iyi bir eğitim görmüş hem de çok zeki. Çabuk ilerleyecek biri. Levin kaşlarını çatmış konuşmuyordu. Evet efendim, senden kısa bir süre sonra buraya geldi ve anladığıma göre Kitty'yi abayı yaktı. Anlarsın ya, Kitty'nin annesi. Kusura bakma ama hiçbir şey anlamıyorum, dedi Levin iyice suratını asarak. O anda da abi Nikolay'ı ve kendisinin de abini aklından çıkarabilecek kadar aşağılık biri olduğunu anımsadı. Stepan gülümseyerek Levin'in koluna dokundu. Dur bir dakika, dedi. Ben sana bildiklerimi söylüyorum. İnce ve nazik bir konuda artık ne kadar tahmin yürütülebilirse bence şansın senden yana olduğunu yineliyorum. Levin sandalyenin arkalığına yaslandı. Yüzü sararmıştı. Oblonski Levin'in kadehini doldururken, "Yalnız bu işi bir an önce halletmeni tavsiye ederim," diye devam etti. Levin kadehini geri çekerek, "Hayır, teşekkür ederim. Daha fazla içemem," dedi ve herhalde konuyu değiştirme isteğiyle, "Sarhoş olurum sonra." "Sen nasılsın bakalım?" diye devam etti. "Bir şey daha var. Ne olursa olsun meseleyi hemen halletmeni tavsiye ederim. Bugün konuşma derim," dedi Stepan. "Yarın sabah git, klasik biçimde teklifini yap, Tanrı yardımcın olsun." "Hala benimle ava gitmek istiyor musun? İlkbaharda gelsene," dedi Levin. Stefan'a bu konuyu açtığı için şimdi bütün ruhuyla pişmandı. Onun özel duygusu, Petersburglu bir subayın rekabetine ilişkin bir konuşmayla, Stefan'ın önerileriyle ve tavsiyeleriyle kirlenmişti. Stefan gülümsedi. Levin'in ruhunda olup bitenleri anlıyordu. "Bir gün gelirim," dedi. "Evet kardeşim, kadın her şeyin üzerinde dönen bir vidadır. Benim işim de kötü, hem de çok kötü. Hepsi kadınlardan kaynaklanıyor," dedi ve bir eliyle kadehini tutarken öbür eliyle bir sigara çıkarıp şöyle devam etti. "Bana açıkça söyle, bana bir akıl ver." "Hangi konuda?" "Şu konuda. Diyelim ki evlisin, karını seviyorsun ama aynı zamanda başka bir kadına da gönül vermişsin." "Kusura bakma ama bunu kesinlikle anlamıyorum. Sanki karnım tokken fırının yanından geçmiş ve ekmek aşırmış gibi." Stefan'ın gözleri her zamankinden daha çok parladı. "Neden peki? Ekmek bazen öyle güzel kokar ki kendini tutamazsın." Stefan bunu söylerken zarif bir şekilde gülümsüyordu. Levin de gülümsemesine engel olamadı. "Evet, şaka bir yana," diye devam etti Oblonski. "Sevimli, uysal, sevgi dolu bir varlık olan kadının zavallı ve yalnız olduğunu, herkes için kendini feda ettiğini düşün. Şimdi bir iş olup bitmişken bir düşün. Onu terk edebilir misin? Diyelim aile hayatını bozmamak için ayrılmak gerekiyor. Fakat ona acımamak, düzenini sürdürmesi için bir şeyler yapmamak, yumuşatmamak mümkün mü? Kusura bakma ama biliyorsun benim için kadınlar ikiye ayrılır. Yani daha doğrusu kadınlar vardır, bir de pek fazla güzel ve ahlaksız kadın görmedim, görmeyeceğim de. Büfedeki saçları bukleli, boyalı Fransız kadını gibilerse benim için aşağılık tiplerdir ve bütün ahlaksız kadınlar aynıdır. Peki ya İncil'deki? Aman bırak, İsa kötüye kullanılacağını bilse o sözleri söylemezdi. Bütün İncil'in içinden bir tek bu sözler anımsanıyor. Bununla birlikte ben düşündüğümü değil hissettiğimi söylüyorum. Ahlaksız kadınlardan iğreniyorum. Sen örümcekten korkuyorsun, ben de bu aşağılık kadınlardan. Herhalde sen örümcekleri incelemedin ve huylarını bilmiyorsun. Ben de öyle. Senin için böyle konuşmak kolay. Bütün zor sorunları sol eliyle sağ omzunun üstünden teker teker fırlatıp atan Dickens kahramanı bir beyefendi olarak senin açından bir şey fark etmiyor. Ama gerçeği yadsımak yanıt değildir. Ne yapmam gerek? Sen onu söyle bana. Karın yaşlanıyor. Sense hayat dolusun. Ne kadar saygı duyarsan duy, karını artık aşkla sevemeyeceğini hissederken etrafına bakacak fırsat bulamıyorsun. Tam o anda birden karşına aşk çıkıyor. Ve mahvoldun artık sen, dedi Stephen umutsuzluk içinde. Levin güldü. Evet mahvoldun, diye devam etti. Peki ama ne yapmam gerek? Ekmek aşırmamak gerek. Stephen kahkahalarla güldü. Vay ahlakçı. Ama düşün ki iki kadın var. Biri sadece kendi hakları için direniyor ve bu haklar senin ona veremediğin aşktan ibaret. Diğeri ise her şeyini sana veda ediyor ve hiçbir şey istemiyor. Ne yaparsın? Nasıl davranırsın? Korkunç bir dram söz konusu burada. Benim bununla ilgili düşüncemi istiyorsan, o zaman sana burada bir dram olduğuna inanmadığımı söyleyeceğim. Neden dersen, bence aşk, anımsarsın. Platon'un Şöleni'nde tanımladığı her iki aşk da insanlar için denek taşıdır. Bazı insanlar bunlardan sadece birini, diğerleri de diğerini anlıyor. Ve sadece Platon'un kastetmediği aşkı anlayanlar dramdan boşu boşuna söz ediyorlar. Böyle bir aşkta hiçbir dram olamaz. Verdiğiniz mutluluk için size çok müteşekkirim efendim. Ve işte bütün dram. Platon'un kastettiği aşk içinse dram söz konusu olamaz. Çünkü böyle bir aşkta her şey açık ve saftır. Çünkü tam bu anda Levin kendi günahlarını ve yaşadığı iç mücadeleyi anımsadı. Birden şunları ekledi. Bununla birlikte belki sen de haklı olabilirsin, gayet mümkün ama ben bilmiyorum. Kesin olarak bilmiyorum. İşte gördün mü dedi Stepan. Sen katıksız saf bir insansın. Bu senin hem üstün bir niteliğin hem de kusurun. Sen katıksız bir karaktersin ve bütün hayatında katıksız şeylerden oluşmasını istiyorsun ama öyle olmuyor. Bak işte, memuriyeti küçümsüyorsun. Çünkü sen işin her zaman amaca uygun olmasını istiyorsun. Ama öyle olmuyor. Sen aynı zamanda bir insanın çalışmasının her zaman bir amacı olmasını, aşkla evlilik hayatının her zaman bir olmasını istiyorsun. Ama öyle olmuyor. Hayatın bütün çeşitliliği, bütün çekiciliği, bütün güzelliği gölge ve ışıktan meydana geliyor. Levin iç çekti. Hiçbir şey söylemedi. Kendi kafasındakileri düşünüyor, Oblonski'yi dinlemiyordu. Arkadaş oldukları, birlikte yemek yedikleri ve daha da yakınlaşmalarını sağlayacak şarap içtikleri halde her birinin sadece kendi kafasındaki düşündüğünü, birinin diğeriyle ilgisi olmadığını bir anda her ikisi de hissetmişti. Oblonski bu yakınlaşma yerine yemekten sonra ortaya çıkan aşırı derecedeki uzaklaşmayı kaçıncı defadır yaşıyordu ve böyle durumlarda ne yapması gerektiğini biliyordu. Hesap diye seslendi. Sonra yandaki salona geçip hemen tanıdık bir yaverle karşılaştı. Bir aktrist ve bu aktrisin hamisi hakkında onunla konuşmaya başladı. Oblonski yaverle konuşmaya başlayınca bir hafifleme hissetmiş, her zaman çok büyük bir zihinsel ve ruhsal gerginliğe girmesine neden olan Levin'le konuşmasına böylece ara vermişti. Tatar garson 26 ruble bilmem ne kadar kapiklik hesap ve vodka takviyesiyle geldiğinde başka bir zaman olsa köyde yaşayan biri olarak payına düşen 14 rublelik hesaptan dehşete düşecek olan Levin buna hiç dikkat etmemiş, borcunu ödemiş ve üstünü değiştirip kaderinin belirleneceği Siçerbaskilere gitmek üzere eve yollanmıştı. Prenses Kitty 18 yaşındaydı. Sosyeteye bu kış ilk kez girmişti. Sosyetedeki başarıları iki ablasının başarılarından, hatta anne prensesin beklendiğinden daha büyüktü. Üstelik Moskova balolarında dans eden delikanlıların hemen hemen hepsi Kitty'ye aşıktı. Daha ilk kış mevsiminde iki ciddi kısmet çıkmıştı. Levin ve onun gidişinden hemen sonra Kont Vronski. Kışın başlarında Levin'in ortaya çıkması, sık sık ziyarete gelmesi ve Kitty'ye karşı açıkça ortaya koyduğu aşkı, ana baba arasında Kitty'nin geleceğiyle ilgili ilk ciddi konuşmalara ve tartışmalara neden olmuştu. Prens Levin'den yanaydı. Kitty için bundan daha iyi bir şey istemediğini söylüyordu. Prenses ise kadınlara özgü, konunun etrafında dolaşma alışkanlığıyla Kitty'nin çok genç olduğunu, Levin'in ciddi niyetler beslediğini gösterecek hiçbir şey yapmadığını, Kitty'nin ona karşı ilgisi olmadığını söylüyor, başka bahaneler ile sürüyordu. Ama asıl konuyu, kendisinin kızı için en iyi kısmeti beklediğini, Levin'den hoşlanmadığını ve Levin'i anlamadığını söylemiyordu. Levin aniden çekip gittiğinde prenses sevinmiş ve sanki büyük bir zafer kazanmış gibi kocasına "Bak gördün mü? Ben haklı çıktım." demişti. Vronski ortaya çıktığında ise Kitty'nin sadece iyi değil, üstelik parlak bir kısmet bulduğu düşüncesini iyice pekiştirip daha da çok sevinmişti. Anne için Vronski ve Levin arasında hiçbir karşılaştırma olamazdı. Levin'in tuhaf ve keskin düşünceleri, sosyeteye girdiğinde gösterdiği ve prensesin düşüncesine göre gururundan kaynaklanan sıkılganlık, yine prensesin düşüncesine göre köyde hayvanlarla ve köylülerle uğraşarak geçirdiği hayat, bir anne olarak hoşuna gitmiyordu. Kızına aşık olan Levin'in 1,5 ay evlerine gelip gitmesi, adeta bir şey beklemesi, çevresini incelemesi, evlenme teklif edecek olursa büyük bir onur verip vermeyeceğinden korkuyormuş gibi davranması, gelinlik bir kızın bulunduğu eve girip çıkarken bir açıklama yapmak gerektiğini anlamaması ve birdenbire hiçbir açıklama yapmadan çekip gitmesi de hiç hoşuna gitmiyordu. Neyse ki çekici biri değil. Kitty ona gönlünü kaptırmadı diye düşündü prenses. Vronski annenin bütün isteklerine uygundu. Çok zengin, akıllı, soylu, parlak bir askeri saray kariyeri yolunda ilerleyen büyüleyici bir insandı. Bundan daha iyisi istenemezdi. Vronski balolarda Kitty'ye açık açık kuru yapıyor, onunla dans ediyor, evlerine geliyordu. Dolayısıyla niyetinin ciddiliğinden kuşku duyulamazdı. Ancak buna rağmen prenses bütün bir kışı korkunç bir huzursuzluk ve heyecan içinde geçirmişti. Prenses bundan 30 yıl önce teyzesinin aracılığıyla evlenmişti. Hakkında her şeyin önceden bilindiği damat adayı gelmiş, kızı görmüş, onlar da damat adayını görmüşlerdi. Dünürcü teyze karşılıklı izlenimleri öğrenmiş ve her iki tarafa da aktarmıştı. İzlenimler iyiydi. Daha sonra belirlenen bir gün beklenen teklif ana babaya yapılmış ve kabul edilmişti. Her şey çabucak, çok kolay olmuştu. En azından prensese öyle gelmişti. Fakat sıradan bir işmiş gibi görünen kız evlendirmenin öyle kolay ve sıradan bir iş olmadığını kendi kızlarını evlendirirken görmüştü. Ne büyük korkular yaşanmış, kaç kez fikir değiştirilmiş, ne kadar çok para harcanmış, iki büyük kızını Darya ve Natalie'yi evlendirirken kocasıyla aralarında ne çok kavga çıkmıştı. Şimdi küçük kızlarını verirken yine aynı korkuları, aynı kuşkuları ve büyük kızlar yüzünden kocasıyla arasında çıkan tartışmalardan daha büyüklerini yaşıyordu. Yaşlı prens, bütün babalar gibi kızlarının onuru ve kusursuzluğu konusunda özellikle çok titizdi. Kızlarına karşı, özellikle de en sevdiği kızı Kitty'ye karşı hiç akıl kârı olmayacak bir şekilde kıskançtı. Ve kızının itibarına gölge düşürüyor diye prensese her adımda bir zorluk çıkarıyordu. Prenses büyük kızlarından buna alışmıştı. Ama şimdi prensin titizlenmesi için daha fazla neden olduğunu hissediyordu. Son zamanlarda toplumdaki pek çok şeyin değiştiğini, annelerin görevlerinin daha da zorlaştığını görüyordu. Kitty'nin yaşıtı kızların bir takım topluluklar oluşturduklarını, bazı kurslara gittiklerini, erkeklerle serbestçe görüştüklerini, sokaklarda tek başlarına dolaştıklarını, pek çoklarının dizlerini bükerek selam vermediklerini, en önemlisi de kocalarını seçmenin anne babalarının değil, kendilerinin işi olduğuna hepsinin kesin olarak inandıklarını görüyordu. Bütün bu genç kızların ve hatta yaşlıların hepsi, kızlar şimdi artık öyle eskisi gibi evlendirilmiyor diye düşünüyor ve konuşuyorlardı. Ancak prenses kızların günümüzde nasıl evlendirildiğini de hiç kimseden öğrenmemişti. Çocuklarının kaderini belirleme kararını ana babaya veren Fransız geleneği kabul edilmiyor, ayıplanıyordu. Kızlara tam bir özgürlük tanıyan İngiliz geleneği de kabul görmüyordu. Ayrıca Rus toplumunda zaten olanaksızdı bu. Rus dünürcülük geleneği çirkin bir şey sayılıyordu. Herkes, hatta prensesin kendisi de bu gelenekle alay ediyordu. Ancak kızları nasıl yetiştirmek ve evlendirmek gerektiğini hiç kimse bilmiyordu. Prensesin bu konuda konuşma fırsatı bulduğu herkes tek bir şey söylüyordu. Rica ederim, günümüzde artık bu eski şeyleri bırakın. Evlenecek olan analar babalar değil ki, gençler. Öyleyse bırakalım, gençler bildikleri gibi yapsın. Fakat kızı olmayanlar için böyle konuşmak kolaydı. Prenses ise bir yakınlaşma halinde kızının aşık olabileceğini ve evlenmek istemeyeceği ya da evlenmeye uygun olmayan birine aşık olabileceğini biliyordu. Prensese günümüzde gençlerin kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi gerektiğini ne kadar telkin etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, o buna inanmıyordu. Tıpkı hangi zamanda olurlarsa olsun 5 yaşındaki çocuklar için en iyi oyuncağın dolu bir tabanca olduğuna inanmadığı gibi. İşte bu yüzden de Kitty için büyük kızlarına duyduğu huzursuzluktan daha fazlasını duyuyordu. Vronski'nin kızına sadece kur yapmakla yetinmesinden korkuyordu. Kızının Vronski'ye çoktan aşık olduğunu görüyordu ama onun dürüst bir adam olduğunu, bu yüzden de bunu yapmayacağını düşünerek kendisini avutuyordu. Bununla birlikte şimdiki davranış serbestliğiyle bir genç kızın başını döndürmenin ne kadar kolay bir iş olduğunu ve erkeklerin bu suçu genellikle hafife aldıklarını da biliyordu. Geçen hafta Kitty mazurka yaparken Vronski ile aralarında geçen konuşmayı annesine anlatmıştı. Bu konuşma prensesi bir parça rahatlatmıştı ama tam anlamıyla rahatlayamıyordu. Vronski, Kitty'ye kendisinin ve erkek kardeşinin her konuda annelerinin sözünü dinlemeye alıştıklarını, annelerine danışmadan hiçbir zaman önemli bir işe girişmeye kalkışmadıklarını söylemişti. Şimdi de anneciğimin Petersburg'dan gelişini özel bir mutluluk olarak bekliyorum, demişti Vronski. Kitty bu sözcüklere hiçbir anlam vermeksizin anlatmıştı bunu. Ama annesi farklı anlamıştı. Prenses, yaşlı kadının bugün yarın beklendiğini, oğlunun yaptığı seçimden memnun olacağını biliyordu. Ve Vronski'nin annesini gücendirmek korkusuyla hala evlenme teklif etmemesi garibine gidiyordu. Ancak bu evliliği daha çok da yaşadığı kaygıların son bulmasını öyle çok istiyordu ki buna inanıyordu. Kocasını terk etmeye niyetlenen en büyük kızı Dolly'nin mutsuzluğunu görmek şimdi prensese ne kadar acı gelirse gelsin, en küçük kızının kaderinin belirlenmesi konusundaki heyecanı, bütün duygularını yutup yok ediyordu. Bugün Levi'nin gelmesiyle buna yeni bir huzursuzluk daha eklenmişti. Aynı zamanda Levi'ne karşı da bir takım duyguları olduğunu tahmin ettiği kızının aşırı dürüstlüğü yüzünden Vronski'yi reddetmesinden ve Levi'nin gelişinin sonucu bu kadar yaklaşmış bir işi karıştırıp engellemesinden korkuyordu. Eve döndüklerinde prenses Levin'le ilgili olarak ''Geleli çok olmuş mu?'' dedi. ''Bugün gelmiş.'' ''Bir şey söylemek istiyorum.'' diye söze başladı prenses. Onun ciddi ve canlı yüzünden neden söz edeceğini anladı. Kıpkırmızı kesilip hızla annesine dönerek ''Anne'' dedi. ''Lütfen, lütfen bu konuda bir şey söylemeyin. Biliyorum, hepsini biliyorum.'' O da annesinin istediği şeyi istiyordu. Ama annesinin isteme nedenleri kalbini kırıyordu. Ben sadece demek istiyorum ki birine umut verdikten sonra anneciğim, canım, Tanrı aşkına söylemeyin. Bundan söz etmek ne kadar korkunç bir şey. Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim dedi prenses kızının gözlerinde yaşları görünce. Ama tek bir şey diyeceğim canım. Benden gizlin saklın olmayacağına söz vermiştin. Olmayacak değil mi? Kitty kıpkırmızı kesilip bakışlarını doğruca annesinin gözüne dikerek ''Hiçbir zaman anneciğim, hiçbir sırrım olmayacak.'' diye yanıtladı. ''Ama şu anda size söyleyeceğim bir şey yok. Ben eğer isteseydim ne diyeceğimi ve nasıl diyeceğimi bilmiyorum.'' Prenses kızının heyecanına ve mutluluğuna gülümserken ''Hayır, bu gözlerle yalan söyleyemez.'' diye geçirdi içinden. Şu anda ruhunda olup bitenlerin zavallı Kitty'ye çok önemli, çok büyük şeyler gibi görünmesi gülümsetiyordu onu.